Herkese merhabalar. Fantasy Premier League programımızın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Birce hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhabalar herkese tekrar.
İlginç bir haftayı geride bıraktık yine. Düşük skorlu, az gollü bir haftaydı.
Evet, maalesef öyleydi. Hiç beklediğimiz gibi de olmadı. Biraz hayal kırıklığı yaşadım ben.
Gördün mü bilmiyorum ama sanırım 14-15 sezonundan beri ilk defa iki hafta arka arkaya 40 puan bareminin altına düşmüş fantezide de.
Evet. Evet. Ama yani zaten iki haftayı da yaşayan yani oynayan oyuncular hissetmiştir. Yapacak çok da bir şey yoktu bizim. Hani yüksek puan almamız çok şans eseri olabilecek şeylerdi. Ya da büyük risk alarak olabilecek şeylerdi. Bu hafta ama ben yani sadece oyun özelinde değil, Premier Lig özelinde de çok şaşırdım. Hiç beklemediğim takımlardan, beklemediğim kısırlıkta, beklemediğim durağanlıkta maçlar izledim.
O zaman istersen başlayalım konuşmaya. Formatımız gene aynı şekilde olacak. Önümüzdeki haftanın maçlarını, geçtiğimiz haftanın maçlarını atıf yaparak konuşacağız. Evet. Açılış maçı bu hafta, onu da şimdiden uyarmış olalım. Cuma akşamı deadline. Dolayısıyla takımlarınızı yapmayı unutmayın. Cumartesiye bırakmayın. Açılış evet. Maçı da Southampton-Leicester mücadelesi. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Hani Leicester bu hafta Burnley'i yendi. Southampton Wolves deplasmanından puan çıkarttı.
Evet.
Neler söylersin?
Ama şöyle, aslında bu hafta genelinde garip bir istatistik var. Genelde bu hafta evinde oynayan takımlar ligin evinde en kötü performans gösteren takımları. Hı hı. Deplasman için çok aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ama deplasman da aynı şekilde ligin zirvesi değil. Çok ortada geçebilecek maçlar da var bence. Southampton hani son haftalarda biraz güzel şeyler gösteriyor ama ev performansı çok kötü. Leicester çok formda. Yani çok akışkan bir oyun oynuyorlar. Her an gol atabilecek, her an pozisyona girebilecek bir oyun oynuyorlar. Dolayısıyla ben orada Leicester'a yüklenilebileceğini düşünüyorum.
Valla açıkçası ben hani bu maçla ilgili biraz daha soru işaretlerim var iki taraf açısından da. Yani Southampton evinde böyle bir sürpriz beraberlik veya galibiyet alabilir gibi geliyor. Zaten cuma maçlarını ben pek sevmem çünkü sürpriz açık maçlar oluyor genelde. Dolayısıyla yani Southampton'dan da oyuncum yok, Leicester'dan da oyuncum yok. Açıkçası iki takıma da hamle yapmayacağım gibi görünüyor. Öyle diyebilirim.
Evet, ben Leicester genel olarak hani oyunda tercih edilebilir bir takım olarak görüyorum. Çok fazla sürpriz yapmıyorlar. Yani beklenen oyunculardan beklenen performanslar alınıyor genelde. Fikstürleri de fena değil bence.
Evet. O zaman istersen ikinci maçımıza geçelim. Cumartesi gününün ilk seansındaki maç. Manchester City-Aston Villa. Yani evet. İkisi de gol vadeden, tempo vadeden, yüksek skor vadeden iki takım diyebiliriz sanırım.
Evet. Yani demek ki 0-0 diyebiliriz.
Yani evet. Manchester City bu hafta bence golleri atana kadar durgun bir oyun oynuyordu. Golleri attıktan sonra da çok çok iyi bir oyun oynadı. Yani kaçanlar, direkten dönenler, Raheem Sterling'in kaçırdıkları ki Raheem Sterling dün hat-trick yaptı Şampiyonlar evet. Ligi'nde. Aston Villa'da yani tabii yaklaşımları çok önemli bu maça. Ama hani büyük takımlarla oynadıkları tek maç bu sezon şu ana kadar Arsenal maçı. Orada da yaklaşımlarında bir farklılık yoktu deplasmanda olmalarına rağmen. Ve o maçta 3-2 bitmişti Arsenal 10 kişi kalmasına rağmen.
Evet, ben yine korakor bir maç olabileceğini düşünüyorum. Yani tabii City'nin bol gol bulmasını bekliyorum doğal olarak. İyi edebilir. Aston Villa'da gol bulmaya çok müsait bir takım.
Özellikle savunmada problemliyken.
Evet. Ama ben ağırlıklı olarak hani City'ye güvenim daha fazla Aston Villa'nın dağınıklığındansa. O bir hafif bir özgüven kırılması vardı City'de. Yani geçen seneki kadar kendilerinden emin değil gibilerdi. Birkaç şanssızlık yaşadılar. Bekledikleri performansı skora yansıtamadılar özellikle bu sezon. Ama son birkaç maçtır bunun yavaş yavaş kırıldığını görüyoruz. Yani ben böyle şov yapabilecekleri bir maç bekliyorum.
Katılıyorum. Benim tek düşüncem yani savunmada, çünkü hafta içi bu Şampiyonlar Ligi maçında Rodri de sakatlandı. Tabi John Stones dönüyor gibi gözüküyor. Şampiyonlar Ligi maçında da aldı zaten oyuna. Yani bir tek orayla ilgili bir problem olabilir ama onun dışında bence de Kevin De Bruyne'nin dönüşüyle zaten hücum setleri ve aksiyonları en üst seviyede. Dolayısıyla da ben hiçbir sorun yaşamayacaklarını, dediğin gibi bol gol atarak kazanacaklarını düşünüyorum. Sonraki maçla 5 seansı maçlarına geçelim. İlk maç Brighton Hove Albion Everton maçı. Everton beklenenin çok aksine, özellikle benim beklediğim çok aksine, çok istekli, tempolu bir galibiyet aldı West Ham'a karşı. Yine böyle ara ara West Ham'a geldiği oldu maçın ama yani Everton daha iyi taraftı gerçekten. Aynı tempoyu Brighton deplasmanında gösterecekler mi? Benim şüphelerim var. Brighton'da iç sahada top oynamaya çalışan bir takım gerçekten. Sen ne düşünüyorsun bu maçla ilgili?
Brighton çabasını bir türlü sonuca ulaştıramayan bir takım gibi görünüyor. Özellikle hani evindeki son performanslarında. Ama Everton'da ben geçen hafta da söylemiştim, yani hiç beğenmediğim tarzda oynuyor. Hiç güven vermeyen tarzda oynuyor. O maça hani net bir yorum yapmak benim için çok zor. Çok yüksek skorlu bir maç olacağını düşünmüyorum kendi adıma. İki takımdan da genel olarak oyun bazında uzak durmaya çalışıyorum ben.
Ya zaten Everton böyle topa sahip olma oyunu oynamadığı için Brighton'da tam tersi topa sahip olma oyunu oynamaya çalışıyor. Ki Aston Villa deplasmanında da 10 kişi kalana kadar bayağı %60'ın üzerinde topa sahiplerdi deplasmanda olmalarına karşın. Yani ben orada bir Brighton'ı galibiyete daha yakın taraf olarak görüyorum. Sadece Everton'ın bu geçen haftaki isteği, özellikle Richarlison'un forvete geçmesiyle Iwobi'nin orta sahayı biraz hareketlendirmesi küçük bir soru işareti yaratıyor bende ama Brighton biraz daha favori gibi geliyor bana açıkçası.
Ya tabii ki ama işte ben net bir favori olarak adledemiyorum. Dolayısıyla yani alır süpürür götürür oradan mutlaka oyuncu seçilmeli diyebileceğim bir takım değil. İki takım da öyle değil zaten.
Evet. İstersen bir diğer maç olan Watford Burnmouth'a bakalım bir de. Watford Tottenham deplasmanından puan çıkarttı erken attığı golle, ki başka kaçırdıkları pozisyonlar da var. Gerçekten fena olmayan bir oyun koymuşlar. Burnmouth da yani Premier Lig'in en üst takımı olan Burnmouth 2 haftadır toplamda 1 gol atarak, hatta 2 haftadır gol atmayarak düzeltelim, 2 hafta geçirdi. Yani Watford'un savunması biraz daha oturuyor, derleniyor, toplanıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla Burnmouth'u şaşırtabilirler mi? Ki zaten Kike Sanchez Flores'te savunma hocalığı fena olmayan bir antrenör. Dolayısıyla orası için yani biz burada Callum Wilson'ın, Josh King'in ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik ama bu maç o maç mı? Ben çok emin olamıyorum.
Evet, ben Burnmouth'a bu maçta hani biraz şans verilecekse defansif açıdan verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Watford'un elindeki performansı yine çok düşük takımlardan. Sadece performans değil, ben elindeki oyunlarını da çok beğenmiyorum. Bir de biraz garantiye dönük oynamaya başladılar son dönemde. Bu maçtan iki tane clean sheet bile çıkabilir. Tabii ki yani yine erken bir golle çok değişik senaryolar da izleyebiliriz ama eğer bu maçtan bir oyuncu alınacaksa ben defansif bir oyuncu alınması taraftarıyım.
Hatta ben bunu buradan yola çıkarak Jan Mat'ın iyi bir alternatif olabileceğini ekleyeyim. Bu Watford'un sağ beki, hatırlayamayanlar için. Tottenham maçında da çok etkili. Hatta bir pozisyon var. Karşı ceza, yani Tottenham ceza alanındaki tek Watford'lu Jan Mat. Böyle hücuma gerçekten çok etkili bir katılım. Oyunda da 4.3 lira. Ben watchlist'ime de ekledim bu haftanın sonunda. Göz atabilir dinleyicilerimiz ona da. Deyip,
ben de aynı şekilde defans oyuncusu alınabileceğini düşünüyorum. Kendim de almayı düşünüyorum. Bu hafta alır mıyım bilmiyorum ama değerlendirilebilir buluyorum onların defansını. Özellikle Ake'nin performansını beğeniyorum.
Aynen öyle. Buradan istersen West Ham Sheffield United maçına bağlanalım. West Ham gerçekten yani çok silik bir oyun oynadılar Everton deplasmanında. Sheffield United da Arsenal galibiyetinden geliyor bu maça. Yani Sheffield United'ın deplasman maçları genelde eğlence vaat etmiyor. Bunu söylemek gerekiyor. Yani gol atmıyorlar da ama çok zor da gol yiyorlar. Diğer yandan da West Ham bu son 3 hafta bakıldığında ligde gol beklentisi en düşük 3 takımdan biri olmuş. Ki yani diğerleri de Newcastle ve benzeri takımlar. Dolayısıyla yani West Ham'ın oralarda olması özellikle yukarı mid table'da yer alan bir takım için felaket bir hücum performansı. Dolayısıyla ki karşılarında da bu kadar iyi defans yapan bir takım olduğu düşünüldüğünde West Ham'dan çok bir skor beklentisi beklenmeli mi? Yine ben emin değilim burada da.
Evet. Yani Sheffield oyunu çok iyi tutuyor. Farkında olmuyorsunuz onların ne kadar iyi kitlediğini. Yani çok iyi oynuyorlar diyemem. Yani kendi disiplinleri özelinde iyi oynuyor olabilirler. Kendileri memnunlardır belki bu performanstan da ben bir izleyici olarak çok memnun kalmıyorum. Ama West Ham için bir çıkış gerekiyor. Belki bu maç, yani özellikle geçen haftaki Arsenal maçından sonra Sheffield'da ufak tefek kırılmalar yaşanabileceğini düşünüyorum ben. Genellikle böyle büyük takıma karşı ekstrem performanslar sonraki haftalarda ufak ufak bir
problem
yol açabiliyor. Evet. West Ham'ın da bunu kullanabilecek oyuncuları var. Yani bence bir şans verilebilir.
Evet. Bence de. Bir diğer maçımız Burnley-Chelsea. Chelsea'nin maçı da az önce bitti. Ajax'ı yendiler deplasmanda. Yükselişleri devam ediyor diyebiliriz ki hani Ajax bu sezon herhangi bir resmi maçta kaybetmemişti.
Evet,
bu maça kadar. İlk kez yenildiler. Chelsea de içeride Newcastle'a karşı tırnak içinde zorlansa da diyelim. Çünkü bence skorun geleceği çok belliydi. Sadece evet, biraz geç oldu beklenenden. Callum Hudson-Odoi'nin müthiş oyunu. Gerçekten çok iyi oynadı bence. Burnley deplasmanında. Tabii Burnley deplasmanı her takım için sorun olabilecek bir deplasman. Fiziksellikten dolayı, oyun temposunun değişmesinden dolayı zorlanabilecekleri bir mücadele. Tam Chelsea'nin oynamak istediği oyuna böyle iyi antitezler sunabilecek bir mücadele. Ama ben yine Chelsea kazanacak gibi hissediyorum.
Yani Burnley zor gol yiyor evinde özellikle. Ama Chelsea o kadar formda, ya formda da doğru bir tabir değil. Akıllı oynuyorlar. İstediklerini çok akıllıca almaya çalışıyorlar. Her zaman alabiliyorlar demeyelim ama yani stratejilerini ben çok doğru buluyorum. Oyun değişimine, oyun içi taktik değişimine çok uygun bir kadroları var. Yani böyle belki çok egolu oyunculara sahip olmamalarından da kaynaklanıyor. Tarihlerinde belki de ilk kez.
Aynen, katılıyorum buna.
O yüzden çok esnek bir yapıları var. Yani rakibe göre ufak tefek değişikliklerle oyunu çok iyi değiştirebiliyorlar. Ben Burnley karşısında da o kilidi açabileceklerini düşünüyorum. Ama geçen hafta ben Chelsea'den çok başka bir skor bekliyordum. Gerçi benim beklediğim bir oyun oynadılar ama sonuç benim beklediğim gibi olmadığı için biraz tabii o eminliğimi kaybettim diyelim. Bir izleyeceğim bakalım.
Erken açamadılar. Biraz onun getirdiği bir bence gerginlik de oldu. Ki zaten hani Chelsea bu sezon iç sahada deplasmanla oynadığından daha kötü oynuyor. Yani bunu evet, çok takım için söylemeyiz Premier Lig'de. Dolayısıyla deplasmanda olmaları belki, tabii Şampiyonlar Ligi'nde de deplasmanda oynadılar. Belki bir yorgunluk olabilir. Cumartesi gününde oynayacakları için. Burnley de iki maçtır, kendi sahasında oynadığı iki maçtır gol yememiş son olarak. Ama ben Chelsea'nin gol atacağını düşünüyorum açıkçası.
Ben de içten içe düşünüyorum.
İstersen kısaca Newcastle Wolverhampton maçından da bahsedelim. Yani iki tane gol atmakta çok rahat zorlu olmayan iki takım mücadelesi. Sadece ben Wolverhampton'la ilgili geçen hafta yani küçük bir acımı paylaşayım. Raul Jimenez, yani burada söylemiştim zaten alacağım diye, aldım da golünü de attı ama yani ilk gol attığında topa elle müdahale ettiği için hem gol iptal oldu hem sarı kart gördü.
Evet.
İkinci golü attı. Bu sefer de offside'dan dolayı iptal oldu. Ki Cutrone çok az önde diyebiliriz. En sonunda üçüncüyü attı. Neyse ki yani hani gol puanını aldık ama bayağı bir terletti.
Evet. Yani bu maç, ben notlarıma bu maçı 0-0 bekleyebilirsin diye yazmıştım.
Yani kesinlikle öyle.
Ama eğer bir defans oyuncusu seçeceksem 0-0 beklediğim bu maçta Wolverhampton'dan seçerdim. Bitirirken de zaten söyleyeceğim. Yani buradan bir defans seçilebileceğini de düşünüyorum. Yani yeni takım oluşturacaklar da ya da ne bileyim bir yedek oyuncu alacaklar için güzel bir şey çıkabilir orada.
Evet. Yani ben de bir taraf kazanırsa o taraf sanırım Wolves olur diyorum.
Evet.
İstersen oradan Arsenal Crystal Palace maçına geçelim. Yani ben bu maçla ilgili ne söyleyebiliriz bilmiyorum. Çünkü Arsenal'ın her hafta performansı, oyun şekli ve kadrosu değişiyor. Dolayısıyla bir istikrar sağlayamadılar. Özellikle şimdi Lacazette'in de iyileşmesiyle beraber nasıl bir orta saha ve forvet kurgusu olacak ben öngöremiyorum. Dolayısıyla Arsenal benim için şu anda uzak durulacak takımlardan biri. Fikstürünün iyi olmasına rağmen yani en azından 1-2 hafta bir izlemek istiyorum nasıl bir şey olacak. Diğer yandan da Crystal Palace zaten hani ligde benim dediğim gibi oyuncu almayacağım nadir takımlardan biri.
Evet. Ya Arsenal özelinde şöyle diyebilirim. Hani Aubameyang'ı ayrı bir yere koyarsak onun dışında ne ilk 11'ini net olarak bilebileceğimiz ne de ilk 11'deki oyuncunun performansını net olarak bilebileceğimiz bir takım Arsenal. Yani oyun özelinde çok zor bir takım. Kestirmesi çok zor. Ama ben bu hafta her ne kadar Crystal Palace hani deplasman oyununu biraz daha stabil hale getirmiş olsa da Arsenal'ın bu hafta çok zorlanmayacağını düşünüyorum.
Yani ben açıkçası kestiremiyorum dediğim gibi ama öyle olması da beni şaşırtmaz diyeyim. Oradan istersen Norwich Manchester United maçına bağlayalım. Bir başka ne
hiç
oynadığı yani nasıl bir şey bekleyeceğimizi bilmiyorum. Yani Manchester United benim beklediğimden çok çok daha iyi oynadı. Zaten burada puan alabilecekleri bir maç olduğunu söylemiştik Liverpool maçının. Öyle de oldu. Hatta 3 puan alıyorlardı. Liverpool son 15 dakikada yakaladığı böyle bir tempoyla beraberlik golünü attı. Yani bence zaten Liverpool o tempoyu 30 dakika yapmış olsa kazanırdı. Ama orada işte tutukluk yapıyor diyelim Liverpool o sahada. Şimdi bu hafta da Norwich deplasmanındalar. Yani felaket bir savunma hattına oynayacaklar. Ama Liverpool maçında gösterdikleri performans ve oyun şekli bu maçta oynayabilecekleri bir oyun değil. Dolayısıyla bu testi bir ben görmek istiyorum. Daniel James'i ben watchlist'ime aldım. Onu izleyeceğim. Bir de Anthony Martial 90 dakika oynayabilecek şekilde dönebilirse. Çünkü onlar da hafta içi maç oynayacaklar. Orayı bir yani hücum hattını izleyeceğim. Çünkü Manchester United'ın fikstürü hiç fena değil aslında kısa vadede.
Ya bence de toparlarlarsa eğer değerlendirilmesi gereken bir fikstür. Özellikle ben orta saha özelinde böyle düşünüyorum ama yani şu oyuncuyu almalıyız demek için de erken.
Evet,
bir hafta değerlendirilmesi gerekiyor. Yani haftaya Bournemouth deplasmanına gidecekler zaten.
Hı hı.
Bu maç hiç kolay olmayacak. Bence çok ters gelebilecek bir takım Manchester United'a. Dolayısıyla ben takımımda Manchester United oyuncusu bulundurmayacağım.
Ben de ama bir yandan da izliyor olacağım.
Aynen. Evet, aynen aklımın bir yani zaten taraftarı da olduğum hı hı. için aklımın bir kenarında hep olacak.
Son maçımızda Liverpool-Tottenham. Tottenham yani büyük düşüşteydi ama hafta içi Kızılyıldız'ı 5-0 yendiler. O büyük bir moral olmuştur bence. Heung-min Son da 2 tane attı. Harry Kane de iyi bir maç çıkarttı. Tabii yani Liverpool deplasmanı moralli de gitseniz zaten halihazırda çok zor geçen bir deplasman. Onu söylemeye gerek yok. Liverpool tarafında da Trent Alexander-Arnold hastalığı nedeniyle bu hafta içi maçını kaçırıyor şu anda. Ama hafta sonuna
evet.
dönmüş olabilir. Hatta sanırım da dönmüş olacak. Aynı şekilde Salah da ilk 11 başladı hafta içi maçına. Dolayısıyla hani eğer çıkartmayı düşünenler varsa sağlara döndü diyelim. Bu maçta açıkçası Tottenham maçı özelinde de ben şunu söyleyeceğim. Liverpool bir devrede 3 gol atarsa da şaşırmam. Bu maç 0-0 uzun süre giderse de şaşırmam. Ama ilkinin olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle Liverpool kenar oyuncularının çok etkili. Beklerin de katılımıyla çok etkili olduğu için. Yani Tottenham oralardan çok zorlanıyor yani savunma konusunda. Hem sağ bekte hem sol bekte. Dolayısıyla evet. Böyle bir anda Bayern Münih maçında gördüğümüz gibi 15-20 dakikalık süreçlerde Liverpool yakalayabilir. Ama Liverpool'da kontrollü oyunu oynamayı tercih edebilir. Tabii ki bir referans değil ama Şampiyonlar Ligi finali bunun bir aslında örneğiydi ikisi arasında geçen maçta.
Tabii. Ya bu maçın ilk 15 dakikası çok önemli. Yani ama tabii ki bunun bu oyuna bir katkısı yok. Kimse 15. dakikada takımı kuramayacağına göre. Yani burada söyleyebileceğimiz evet Tottenham kenarlarda çok zorlanıyor ama kenarlarda zorlanırken yani mesela kenar ortadan zorlanmıyor, yan toptan zorlanmıyor sadece. Kenarlara odaklanmaya çalıştıklarında o kadar dağılıyorlar ki defansif olarak bu sefer orta alan çok boş kalıyor. İçeriye girmek çok kolaylaşıyor. Konsantrasyonlarını çok çabuk yitiriyorlar. Yani ben asla Tottenham'dan defans oyuncusunu takıma almam bu sezon.
Ben de. Özellikle böyle giderlerse hani devre evet. Arasında bir transfer olur veya
tabii,
böyle
tabii.
Bir anda oturur takım.
Bir şey olursa kenarda aynen. Bırakıyorum da şu görüntüyle
şu,
söylüyorum.
Aynen öyle.
Yani Liverpool erken bulacağı bir golle çok müthiş bir fark da atabilir senin dediğin aynen. Gibi. Yani 90. dakikada da 0-0 skorda görebiliriz tabii ki Liverpool Tottenham maçı. Tottenham da gününde olursa, iyi konsantre olursa her şeyi yapabilecek bir takım. O yüzden hani çok keskin konuşmamakla birlikte ben de Liverpool'u tabii ki bir adım, iki adım önde görüyorum.
Ben onun için bu hafta da hani aslında şimdi maçlar bittiği için Watchlist'e devam edeceğiz ve transferleri konuşmaya. Ben Salah'ı takımda tutmaya devam edeceğim sakatlık riski olmasına karşın. Çünkü dediğim gibi bence Salah ve Mane bu maçtan erken gelecek bir golle senin de bahsettiğin gibi çok iyi puan çıkartabilirler. Hatta ben ciddi ciddi yani Manchester City eğer içeride Aston Villa ile oynamıyor olsaydı kaptanlığı bile düşünebilirdim ikisi özelinde. Ama tabii ki Manchester City öyle bir fikstürdeyken de Raheem Sterling'e de Kevin De Bruyne'ü herhalde kaptanlık için en büyük aday düşünüyorsundur sen de.
Ben evet Sterling'i yapacağım muhtemelen. Yani De Bruyne'ü de yapabilirim. O son gün belirleyeceğim bir şey ama ben Salah'ı takımından çıkarttım. Ve bu yani 3 yıldır ilk kez oluyor. Geçen hafta hem sakatlık nedeniyle çıkarttım hem de bu sezon benim beklediğim o kıvılcımları bir türlü göremediğim için çıkarttım. Bir de Aubameyang'ı almak için çıkarttım. Bir sürede böyle devam edeceğim. Wildcard'ımı hala kullanmadım. Aslında onu da zaten Salah, Mane, Aubameyang üçlüsünün ayarını yapabilmek için tutuyorum. 1-2 hafta bu şekilde gittikten sonra Wildcard kullanmaya karar verdim. O zamana kadar Salah'la ilgili fikrim netleşmeyecek.
Ben de aslında senin bu söylediğinden yola çıkarak şöyle bir açılım yapmak istiyorum. Bu sene yani puanlar zaten çok sıkışık gidiyor. Her hafta özellikle bu son iki haftanın 40 puan altında olmasıyla gerçekten çok sıkıştı puanlar ve transfer konusunda bence şu an en büyük yapılacak risk -4 almak. Bence çok çok çok gerekmediği sürece uzak durulması gerekiyor. Bunu da rakamlarla şöyle anlatayım hatta. Bazı puanların şu an hangi sıralamaya denk geldiğini çıkarttım ben. 520 puan şu an 53.000'e denk geliyor. 500 puan yani 20 puan altı 207.000. 480 puan 650.000. 460 puan 1.4 milyon.
Evet.
Yani 20 puan bir haftada kaptanı farklı seçmekle değiştirilebilecek bir puan. Ve
evet.
Yani 480'den 500'e çıkmak 450 bin kişi geçmek anlamına geliyor. Dolayısıyla puanlar bu kadar sıkışıkken yani kimi alıyorsanız alın yeter ki -4 yemeyin anlamı çıkıyor bence. Önemli bir nokta transfer yapma konusunda. Ben bu sezon sadece bir kere -4 yedim. bir kere daha da yemeyeceğim. Yani gerekirse oynamayan oyuncuları bench'te tutup bir şekilde. Çünkü mesela ben bu hafta eksi 4 yeseydim yapacağım değişiklik Salah'tan Mane'ye geçmek olacaktı. O da bana toplamda eksi 2 puana mal olacaktı. Dolayısıyla belki biraz daha bu sezon sabır göstermekte fayda var. Özellikle hiçbir tutarlılık böyle 2 hafta arka arkaya tutarlı bir performans gelmiyorken.
Evet, ben bunu daha önce de söylemiştim aslında. Ben o yüzden 2 haftada bir transfer yapmayı tercih ediyorum. Transfer hakkımı ikiye çıkartınca oyuncu alıp çıkarmak daha kolay oluyor. En azından maddi olarak ayarlama yaptığım için. Bir de daha fazla izleme ve şans verme olanağım oluyor. Ben hani buradan dinleyenlerden acizane önerebilirim bu sistemi.
İstersen hocam kaptanlığı da konuşup küçük küçük kapatalım. Ben dediğin gibi ya Sterling ya Kevin De Bruyne olacak ama bu hafta Kevin De Bruyne'e biraz daha yakınım sanırım. Sterling'den.
Ben Sterling'in dinlendirilebilme olasılığı nedeniyle De Bruyne'e daha çok yakınım. Oynarsa çok yüksek puan alabileceğini düşünüyorum.
Aynen
Çok
öyle.
soru geliyor bana.
Yani dediğin gibi özellikle Pep'in rotasyonu genelde önceden hani öngörülemiyor. Ondan ötürü de oynar oynamayacak demek çok çok zor. Ama Kevin De Bruyne erken çıktı biraz daha
Evet.
65 Şampiyonlar Ligi
65.
maçında. Dolayısıyla tahminim özellikle bir de Kevin De Bruyne sahada yokken City'nin performansı çok düştüğü için 90 dakika oynayacaktır diye tahmin ediyorum ben.
Evet.
Dolayısıyla ona yönelebilirim bu hafta özelinde.
Birebir aynı şeyi düşünüyorum
Evet.
ben de.
O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa
Yani bu hafta özelinde yok. İsteyenler hani ekstra oyuncu isteyenler Wolverhampton'ın defansına Boly'e, Doherty'ye dönebilirler. Aynı şekilde Leicester'dan da ben Barnes'ı ve Ndidi'yi çok beğeniyorum. Bence alınabilir riskler. Onun dışında çok ekstrem bir performans söylemeyeceğim henüz.
ben de katılıyorum. Ben de dediğim gibi Manchester United orta sahalarını izliyor olacağım. Bu hafta Callum Hudson-Odoi'yi izliyor olacağım. Yani Mason Mount hala çok iyi olsa da orada bir kafa kafaya değişiklik yapabilirim ikisi arasında. Çünkü bence çok etkileyici ve pozisyon olarak da daha önde oynadığı için gole biraz daha yakın. Duran topları da böyle paylaşımlı kullanıyorlar şu durumda. Kornerler o özelinde söylemek gerekirse. Onun haricinde bu hafta zaten takımımda da değişiklik yapmayı çok düşünmüyorum. Çünkü önümüzdeki hafta forvetlerden biri büyük ihtimal Pukki çıkartıp formasyon değiştirebilirim. Onu da belki önümüzdeki hafta daha detaylı konuşuruz.
Evet, aynen. Ben de benzer şeyler düşünüyorum.
O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sana da teşekkür ederim Birce. Ağzına sağlık. Görüşmek dileğiyle diyelim.
Görüşürüz. Hoşça kalın.